Ayrım 23, sayfa 221. Ana. Gemi ilerlemeye devam ederken giderek azalan kahvaltı tayinleri dağıtıldı. Kafile tenekelerde istiflediği kavurmayı mümkün olduğu kadar yanındakilerle paylaşıyordu. Midesi deniz tutmasından mahvolanlar elini bile sürmese de midesine güvenenler bunun yolculuklarının en güzel anılarından biri olduğunu söylüyordu. Dora, kavurmaları dağıtırken Yorgo'nun ortalıkta olmadığını fark etti. Sağa sola sordu ancak kimse yerini bilmiyordu. Erkekler hemen harekete geçip alt katlara baktı. Yorgo oralarda da yoktu. Bütün gemiyi aradılar ancak hiçbir yerde bulamadılar. Niko, kaptana aralarında bir yolcunun eksik olduğunu bildirdi. Bodrum'da gemiden inip inmemiş olacağı üzerine tahminler yürütüldü. Ira bu arama sırasında hiç renk vermedi. Bütün arama çabalarını sıradan bir olaymış gibi izledi. Sonra güvertedekilerden biri dün gece siste denize düşen bir ses duyduğunu hatırladı. Bunun üzerine bazı insanlar Yorgo'nun gece siste denize işerken dengesini yitirip düştüğüne dair tahminlerde bulundu. Kaptan buna rağmen onların ifadelerini alıp kayıt tuttu. Sonuçta herkes Yorgo'nun geminin kenarından çişini yaparken denize düşmesi ya da Halikarnas'ta gizlice gemiden inmesi ihtimalleri arasında kaldı. Onun kaybolduğuna iyice kanaat getirildikten sonra Dora, Yorgo'nun eşyalarını toparlamaya ve ihtiyacı olanlara dağıtmaya başladı. Ira, hangi eşyanın kime gittiğini dikkatle takip etti. Yorgo'nun bahsettiği altınların dağıtılan bu eşyalar arasında olması ve eşyaları alanların onları bir an önce bulmaları için dua etti. Yorgo'nun eşyalarının dağıtımı sanki yolculuğun bitişini işaret ediyordu. Birdenbire önlerindeki gecenin yolculuklarının son gecesi olduğunu öğrenen gemidekiler yeniden canlanmıştı. Oradan oraya koşuşturuyor, yeni kurdukları dostlukları perçinlemeye, yolculuk boyunca ortaya çıkmış her türlü hesabı kapamaya, kalbini kırdıklarının gönlünü almaya çalışıyordu. Oldu bittiye getirilerek mecbur bırakıldıkları bu uzun ve çetin yolculuğun neredeyse bundan sonraki hayatlarının bir parçası haline geldiğine inanmaya başlamışlardı oysa. Sanki bu yolculuk için doğdukları ve gemide çalan bir çan sesiyle de cesetlerinin denize atılacağı duygusu beyinlerine işlemişti. Birilerinin çıkıp birdenbire bu gecenin son gece olduğunu söylemesi, herkesin yorgun düşmüş duygularını yeniden ve coşkuyla harekete geçirmişti. Yorgo'yu denize ittikten sonra tuhaf bir biçimde hafifleyen Ira da artık çevresindeki olaylara ilgi duymaya ve insanlarla iletişim kurmaya başlamıştı. Bu gecenin son geceleri olduğunu duyunca günlerce içinde yol aldığı gemiyi merak etti. Sadece annesini revire götürdükleri zaman birkaç merdiven aşağı inmiş, uzun bir koridora açılan kameraları görmüştü. Ancak alt katlardaki mekanlarla ilgili hiçbir fikri yoktu. Olağanüstü bir olay olduğunda deliğinden çıkan karıncalar gibi alt katlardan yukarıya çıkan insanlar bir anda güverteyi dolduruyor, meraklarını giderdikten sonra tekrar yerlerine dönüyorlardı. Bazen delikanlılar ve genç kızlar, hatta Agnes bile İran'ın hiç tanımadığı gençlerle birlikte yukarı çıkıp bir süre takıldıktan sonra tekrar aşağıya iniyorlardı. Belli ki gemi geçici bir köye, kasabaya dönüşmüştü. Ira kimseye bir şey söylemeden merdivenleri birer ikişer atlayarak alt kata indi. Annesini bıraktıkları revirin olduğu koridora baktı. Ancak koridor o kadar sessizdi ki orayı geçmeye cesaret edemedi. Daha geniş bir başka kapıdan geçince kendini kocaman bir yolcu salonunda buldu. Az önce kullandığı merdiven girişinin mürettebata ait olduğunu anladı. Zira girdiği salonun ortasındaki kocaman demir merdivenler doğruca güverteye çıkıyordu. Ira gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Aşağı katlar tıklım tıklım insan doluydu. Çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu. Kendi yaşındaki genç kızlar, daha büyükler, orta yaşlılar, oldukları yerde bir ceset gibi kıvrılıp kalmış yaşlılar, inleyenler, aralarında fısır fısır konuşanlar. Ekşi bir koku bütün salonu sarmıştı. Yemek, kusmuk ve ter kokuları birbirine karışmıştı. Ira, insanların neden kaptıkları köşeyi bir daha bırakmayıp güverteye çıkmadıklarına şaşırdı. Sonra kendilerinin de gemiye biner binmez annesinin tuttuğu o sıkışık köşede kaldıklarını düşününce herkesin aynı duyguyla hareket ettiğini anladı. Belki de birdenbire terk ettikleri evlerinin, yurtlarının yarattığı boşluğu gözlerine ilk kestirdikleri bir karışlık yerle doldurmaya çalışmışlardı. Herkes kaptığı o küçücük yeri yurt edinerek orada yitirdikleri güveni arıyordu. Aralarında belki de hiç yukarı çıkmadan bütün bir yolculuğu bu sıkışıklık içinde tamamlayanlar da vardı. İra salonun kış tarafından bir başka merdivenin aşağıya indiğini ve oradan da insanların gelip çıktığını fark etti. Bir alt katta rastladığı manzara öylesine içini karartmıştı ki en alta inmeyi göze alamadı. Ancak birden sanki başka cehennemleri görmenin kendi kendisini mahkum ettiği cehennemin ateşini hafifleteceğini hissedince inmeye karar verdi. İra ağır adımlarla merdivenlerden inerken yanından geçenlerden biri ona çarptı. İra durup bakınca delikanlı telaşla toparlanıp özür diledi. İra ile bir saniye kadar göz göze geldiler. Delikanlının yakışıklılığı karşısında ürken İra hızla başını çevirip merdivenleri birer ikişer inmeye devam etti. O an kendini Adem'in her gün evinden kovdurttuğu Lilith gibi hissetti. Adem'in yalvarmalarına dayanamayan Allah'ın lanetlediği Lilith. O artık Kızıldeniz'in sahillerine indirilmiş Lilith gibi tek başına yaşamaya mahkum etmişti kendini. Ama o Lilith gibi insanoğlunun doğurduğu bebekleri öldürmeyecek, tersine kendini insanlığa adayacaktı. Merdivenin son basamağına geldiğinde birdenbire rahibe olmak, bu biçare insanlara yardım etmek arzusuyla dolup taştı. Heyecanlandı. Göremeden yola çıkarken enisi bulmak için kaçmayı, bütün ailesini kırmayı göze almıştı. Şimdi böyle bencilce düşündüğü için kendinden utanıyordu. Sonra yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden insanlarla arasına koyduğu mesafenin hem onları hem de kendisini cezalandırdığını, onlarla bu acı yolculukta her türlü iletişimi reddederek acısını nasıl bencilce yaşadığını fark etti. Gerçi zaman zaman kendisini ailesine adamaya ant içmişti. Ama yine de bu bencilce davranışlarını affetmeye yetmezdi. Evet, evet rahibe olmalıyım diye geçirdi içinden. Alt kat bir üst kata rahmet okutturacak kadar kötüydü. İra, umutsuz ve çaresiz insanlar arasında dolaşmaya başladı. Onlara hemen yardım etmek istiyordu ama bunu nasıl yapacağını bilemiyordu. Sanki bu uzun küskünlük sırasında konuşmayı, insanları dinlemeyi unutmuş, bütün insani tepkilerini yitirmişti. Çok yaşlı bir kadının yanına yaklaştı. Kadın durmadan öğürüyor ama ağzından tek damla salya bile akmıyordu. İra onun başına çömelip göğsünü okşamak istedi. Ancak daha çömelir çömelmez duyduğu bir ses onu durdurdu. Yanındaki başka bir kadın, "Bırak, zavallı ölüyor zaten, bozma yolculuğunu, bizim bile elimizi tutmuyor artık" deyince İra kalkıp uzaklaştı. İra, yardım etme arzusunun öyle kolay kolay karşılık bulamayacağını anladı. Aslına bakılırsa, insanların İra'nın onlara verebileceğinin çok ötesinde yardıma ve umuda ihtiyacı vardı. Gemide yine o uzun ve acı çan sesi yankılandı. Herkes sağına soluna baktı. İra'nın aklına hemen Agnes ve Niko geldi. Onların başına bir şey gelmiş olma ihtimaliyle boğaza düğümlendi. Ancak daha güverteye çıkmadan çula sarılmış cesedi yukarıya çıkartmaya çalışan 6-7 adamla karşılaştı. Saygıyla kenara çekilerek onlara yol verdi. O bir kat aşağıya inene kadar ardından biri ölmüştü demek. Adamların arkasından o da güverteye çıktı. Güvertedekiler yeni bir ölünün geldiğini görünce hareketlendi. Kadınlar ve yaşlılar istavroz çıkarttı. Erkekler yardım için koşuştu. Güvertenin kıçına kadar gidip ellerindeki cesedi her zamanki yerden, her zamanki gibi denize attılar. Ardından istavroz çıkarıp dualar okuyarak geri döndüler. Cesedin denize atılmasının ardından güvertedeki hareketlilik biraz olsun yatıştı. İra da o arada Niko'yu buldu. Onu gören Niko gülümsedi. İra, "Niko, yardım etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek istiyorum." dedi. Niko ona gülümsedi. Eliyle yanına göstererek oturmasını işaret etti. İra uslu bir öğrenci gibi gidip Niko'nun yanına çömeldi. Niko bir süre sevgiyle İra'nın yüzüne baktı. "Biliyordum. Kız kardeşimin eninde sonunda en doğrusu neyse onu bulacağından emindim." dedi. Sonra ve İra'ya sarıldı. Niko'nun sözlerindeki sıcaklık İra'nın kalbine işledi. O da Niko'ya sarıldı. "Niko, bundan böyle seni de komitaya alıyoruz o halde. Komitadaki ilk kadın olacaksın." dedi. Bu, İra'nın hiç beklemediği bir cevaptı. Komita, onun için Allah'tan sonra yeryüzündeki tek güçtü. Bir an Niko'nun şaka yaptığını sandı. Şaşkınlıkla ona bakınca Niko güldü. Canım, o kadar korkma. Şimdilik bir günlük işimiz kaldı. Bakalım Selanik'e inince kim ne olacak? Ama oraya kadar bizden yardımlarını esirgemezsin herhalde. Esas iş bundan sonra başlıyor İra. Bu yolculukta hepimiz ölüm kalım savaşı verdik. Ama bundan sonrasıyla baş edip edemeyeceğimiz, mutlu olup olamayacağımız meçhul. Bu ölümle yaşam arasında gidip gelmekten çok daha zor ve karmaşık bir mesele. Niko'yu dikkatle dinleyen İra, onun söylediklerini anlamaya çalıştı. Kafasında evirip çevirdiğinde bir şeyler anlamasını anladı ama kendisinden nasıl bir yardım istendiği meselesini çözemedi. Sadece gülümsedi. Sonra birden hatırlayarak, "Peki ötekiler? Ötekiler kabul eder mi benim gibi deli bir kızı?" diye sordu. Niko gülerek, "Sen Dimitro'nun emanetisin," dedi. "Kimse bir şey diyemez. Üstelik herkes senin göremedeyken ne kadar zeki ve çalışkan bir kız olduğunu en az benim kadar iyi biliyor. Onu bana bırak." Sonra yanındaki kitaplardan birini İra'ya uzattı. "İlk görevin verilinceye dek aylak aylak dolaşacağına al bunu oku," dedi. İra, Niko'nun uzattığı kitaba baktı. Üstünde büyük harflerle Ana yazıyordu. Altında ise daha küçük harflerle yazarın adı, Maxim Gorki. "Çok seveceksin," dedi Niko. İra daha önce İncil, birkaç din kitabı ve babasının kütüphanesinden tarihi birkaç eser dışında bir şey okumamıştı. Babasının ara sıra eve getirdiği Karamanlıca dergilere şöyle bir göz attığı oluyordu elbet. Dipnot, Karamanlıca, Kapadokya Rumları tarafından kullanılan ve Türkçe harflerle yazılan Rumca. Eğer hikaye, efsane filan varsa okumuş ama öteki yazılara bakmamıştı bile. Rumcayı çok iyi konuşmasına rağmen yazmakta zorlanıyor, Karamanlıca daha kolayına geliyordu. Zaten ne zaman eline dergilerden birini alsa annesi mutlaka ondan bir iş isterdi. İra kitabın ismine bakınca Meryem Ana'nın kendini Hristiyanlığa ve insanoğlunun iyiliğini adayışına dair bir kitap olacağını düşündü. Niko'ya olan saygısı biraz daha arttı. Daha ona rahibe olmak istediğini söylemeden kafasından geçenleri anlamış, eline bu kitabı sıkıştırmıştı. İra, insanlara yardım etmenin bir yolunu bulmak için heyecanla kitabı alıp bir köşeye geçti ve okumaya başladı. Ancak 10-15 sayfayı devirmesine rağmen ne Hristiyanlık öğretisi ne de Meryem Ana ile karşılaşmıştı. Hayal kırıklığına uğramış, sıkılmıştı. Sayfaları beklentiyle çeviriyor ve o beklentiye dair herhangi bir şey bulamadığı için hızla geçiyordu. Kitabın tam olarak neden söz ettiğini bile anlamıyordu. Üstelik kitap büyük caddelerden, meydanlardan, binalardan ve yoksul evlerden söz ediyordu. Mersin ve Kayseri dışında hiçbir şehir görmeyen ve ilk büyük binaları, meydanları orada gören İra'ya şehre dair bu tür tanımlar hala yabancı geliyordu. Zaten ne Mersin ne de Kayseri'nin sokaklarına adam akıllı bakabilmişti. Ona göre insanların yaşadığı her yerde peribacaları, dereler, bağlar, bahçeler ve bostanlar olmalıydı. Bunların olmadığı yerler İra'ya çok uzak geliyordu. Ayrıca kitaptaki bazı kelimelerin anlamını da bilmiyordu. İşçi sınıfı denince aklına mekteplerdeki sınıf geliyordu. Büyük adamların gittiği bir mektep canlanıyordu kafasında. Bir an Niko'nun ona yanlış kitap verdiğini düşündü. Ancak kitabın kapağına bakıp da adını bir kez daha okuyunca bunda mutlaka kendisini ilgilendiren bir yan olması gerektiğini düşündü. Bölük pörçük okumayı bir yana bırakıp kitabı en baştan sindire sindire okumaya başladı. Pavel adında yoksul bir genç vardı kitapta. Bir de Nilovna diye bir anası. Ananın Pavel'in sarhoş babasından her gün dayak yiyip eziyet gördüğünü, Pavel'in arkadaşlarıyla birlikte Rusya'daki insanları ezen, sömüren, işkence yapan, tutuklayan zalim çar hükümetine karşı savaştığını, insanları yoksulluktan kurtulmak için korkusuzca mücadele ettiğini, Nilovna'nın önceleri oğlunun bu mücadelesinden korkup onu vazgeçirmeye çalıştığını ama sonra onun da gerçekleri görerek oğluna ve arkadaşlarına yardımcı olmak için her türlü tehlikeyi göze aldığını okudu. İşte o zaman Niko'nun bu kitabı niye eline tutuşturduğunu da anladı. Kitaba kendini kaptırmış ve olayların nasıl gelişeceğini merak etmeye başlamıştı ama okudukları hala içindeki boşluğu dolduramıyordu. hala iyi bir Hristiyan olarak nasıl davranacağına dair bir ipucu yakalayamamıştı. Kitapta Pavel ile anasının verdiği mücadeleyi doğru bulsa da, yüreği onlarla birlikte çarpsa da, yaşananları kendisine çok uzak hissediyordu. Havanın kararmasına yakın, Niko kendini kitaba kaptırmış olan İra'nın yanına yaklaştı. ''Nasıl gidiyor, sevdin mi kitabı?'' diye sordu. İra, ''Sevdim ama'' diye başladı. Niko, ''Aması ne?'' diye üstüne gitti. İra gözlerini Niko'ya çevirdi ve içinden geçenleri olduğu gibi söylemeye karar verdi. ''Ben rahibe olup insanlara yardım etmek istiyorum Niko. Kendimi Allah'a ve insanlara adamak istiyorum. Bu kitap bunları anlatmıyor ki.'' Onu dikkatle dinleyen Niko gülümsedi. ''Bitir, sonra konuşalım, olur mu? Aslında artık biraz uyumaya çalış. Hem bu karanlıkta okursan gözlerini kör eder. İnsanlara yardım etmek yerine onlardan yardım dilemek zorunda kalırsın. Yarın çok önemli bir gün. Komite üyesi olarak senden çok iş istenecek ona göre.'' İra sesindeki şefkate rağmen söylediklerinin Niko'nun canını sıkıp sıkmadığını anlayamadı. Bir karara varamayınca da kitabını eline alıp okumaya devam etti. Yazılar artık zar zor seçilir olmaya başlayınca okumayı bıraktı ve o gün Agnes ile hiç ilgilenmediği aklına geldi. Gözleri onu aradı. Agnes ile avanesi gemide buldukları 2-3 oğlanla konuşup gülüyordu. İra'nın içindeki korumacı duygular harekete geçti yine. Agnes diye bağırdı. Günlerden beri İra'nın sesinin ilk kez bu kadar yüksek çıktığını duyan kadınlar merakla dönüp baktı. Agnes de şaşırmıştı. İra, Agnes'i eliyle yanına çağırdı. Agnes merakla ablasının yanına geldi. Ne var, ne oldu diye sordu. Abartılı bir şaşkınlıkla ablasına baktı. İra, hadi uyu artık, yarın çok erken kalkacağız. Niko söyledi dedi. Agnes omuz silkerek, aman abla, Ledon'da durmadan aynı şeyi söylüyor. Yarın büyük gün olacak deyip duruyor. Tamam, ben erkenden kalkarım yine, sen uyu, dedi umursamazca. İra elinde olmadan kardeşine sert bir bakış atınca Agnes toparlandı. Tamam, gidip vedalaşayım da öyle geleyim bari, dedi. İra onun diretmemesine sevindi. Agnes koşarak arkadaşlarının yanına gitti. İra çuvallara ve şilteye biraz çekidüzen vererek uzandı. Az sonra Agnes gelip arkasına ilişti ve ablasına sarıldı. İra uyanık olduğunu belli etmedi. Kardeşinin sıcaklığı bugünlerde onu mutlu eden tek şeydi. Ayrım sonu, sayfa 230.